Dünden yarına Türkiye.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Dünden yarına Türkiye başladı. Hoş geldiniz. Program ekibimiz Dr. Murat Yılmaz ve Dilek Baytemur'dan oluşuyor. Programı hazırlayan da Dr. Murat Yılmaz. Teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz ve bugün de 16.30'a kadar birlikte olalım istiyoruz. Sorularınızı telefon aracılığıyla ya da e-posta yoluyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Telefon numaralarımız şöyle: +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. E-posta adresimiz dundenyarina@trt.net.tr. Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili son gelişmeleri konuşacağız. Doktor Murat Yılmaz, hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk İpek Hanım, teşekkür ediyorum.
Sayın Yılmaz, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı başarıyla planlandığı gibi devam ediyor. Harekatın bugün 31. günündeyiz. Bir ayı geride bıraktık. Aynı zamanda operasyonlar devam ederken yoğun bir diplomasi trafiği de yaşanıyor. Ve geçen hafta da çok önemli gelişmeler yaşandı. Bunları da sizinle değerlendirmek istiyoruz. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Bu ziyaretleri de konuşacağız ama öncesinde genel bir değerlendirme alalım. Harekata ilişkin son gelişmeleri sizden dinleyelim istiyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz son durumu?
Şimdi harekatın hani askeri bir takım hedefleri var. Bunlar kendi mecrasında devam ediyor. Bu devam eden mecraya ilişkin olarak Türk Silahlı Kuvvetleri gündelik, yani her gün bazen bir bazen iki açıklama yapabiliyor. Bu açıklamalar çerçevesinde öğrendiğimiz kadarıyla, anlayabildiğimiz kadarıyla fiziki alan olarak %15'in üzerinde o özellikle tepelerden oluşan rakımı yüksek yöreler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altına girmiş durumda. Bunlar olurken aynı zamanda bu PYD, YPG, PKK örgütünün o alandaki militanlarının, teröristlerin ciddi oranda kayıp verdiğini görüyoruz. Bugün itibariyle 1700'e yaklaşmış bir kayıp söz konusu.
Daha çok bile olabilir değil mi Sayın Hocam?
Evet, muhtemelen daha da, yani onlar tespit ettiklerini açıklıyorlar. Daha da çok olabilir. Şu anda da
saklı olabilirler.
Tabii operasyon yürüdüğü için şu anda da artmış olabilir. Bir de ayrıca dediğim gibi o silahlı kuvvetler tespit edebildiği rakamları açıklıyor. Bu da önemli bir yüzde. O bölgedeki örgütün hani örgüt kapasitesi bakımından ciddi bir orana tekabül ediyor. Dolayısıyla askeri anlamda en az kayıpla yürütülmeye çalışılan bir operasyon. Bu manada da en az kaybın içerisinde hem Türk Silahlı Kuvvetleri, hem Özgür Suriye Ordusu, hem de sivil masum halkın, orada PYD'nin işgali altında kalmış masum halkın zarar görmemesine de azami derecede gayret sarf ediliyor. Bu işin askeri kısmı, burada önemli gelişmeler yaşandığı görülüyor. Özellikle o tepelik bölgelerin ve tahkim edilmiş bölgelerin ele geçirilmesinden sonra şehirlere yönelik arazinin daha kolaylıkla ele geçirileceği varsayılabilir. Şehirlerde örgütün bir hazırlık yaptığı ve bir tür meskun mahal, işte şehir çatışması marifetiyle kamuoyu oluşturmaya çalışacağı, hem işte silahlı kuvvetler ve Özgür Suriye Ordusu'nda kayıp meydana getirmeye çalışacağı, hem de o arada bir propaganda imkanı arayarak sivil kayıplar üzerinden bir propaganda yapmaya çalışacağı tahmin edilebilir. Fakat silahlı kuvvetlerin ve silahlı kuvvetlerin eğitimi altında bulunan Özgür Suriye Ordusu'nun bu konuda tecrübeli olduğunu ifade edebiliriz. Özgür Suriye Ordusu hem Suriye'de hem Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde bu tecrübeyi edindi. Türkiye'deki hem silahlı kuvvetler hem de güvenlik kuvvetlerinin ise hem Fırat Kalkanı operasyonu hem de daha öncesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da PKK'nın meskun mahallelere yönelik saldırıları dolayısıyla edindiği bir tecrübe var. Zaten o tecrübeden önce de silahlı kuvvetler, güvenlik kuvvetleri bu istikamette gelişmeler olacağını öngörerek buna yönelik, yani meskun mahallelere yönelik bir çatışma eğitim programını daha öncesinden itibaren hazırlamış durumdalar. Bugün itibariyle de güvenlik kuvvetleri, silahlı kuvvetler bu eğitimi tekrar ediyor. Yani sahada hem böyle tecrübe görmüş olan hem de eğitim altında, eğitimden geçmiş olan silahlı kuvvetler mensupları ve Özgür Suriye Ordusu mensupları var. İşin bu hani askeri veya güvenlikle ilgili kısmı. Psikolojik olarak ise PYD, PKK'nın çok ciddi anlamda kayıp verdiğini söyleyebiliriz. Bugün Abdullah Ağar, güvenlik uzmanı, kendisi bu %15'lik fiziki alanı, coğrafi alanı elde edilmiş olabilir ama psikolojik olarak %51'in üzerinde bir etkiye ulaşmış durumda diyor. Haklı, şundan dolayı haklı. PKK, PYD bunun öncesinde Afrin, bilhassa Afrin olmak üzere kantonlarının dokunulmaz olduğunu iddia ediyordu. Böylece ve bunların diğer mücadelelerin bir sonucu, kazanımı olduğunu iddia ediyordu. Bu kazanım dedikleri şeyin dokunulmaz olmadığını silahlı kuvvetler, Türk Silahlı Kuvvetleri gösterdi. İkinci olarak buralarda güvenli bir üst bölgesi kuramayacaklarını gösterdi. Ve aynı zamanda 3 ana kantondan birini şu an itibariyle kaybetmiş, diğerleriyle irtibatı kesilmiş durumda. Bunun yanı sıra PKK-PYD açısından çok önemli bir hani stratejik açmazla karşı karşıya kaldı. Bu bölgede kendisini Amerika Birleşik Devletleri'nin, bazen Rusya'nın koruyacağını düşünüyordu. Bu koruma altında, bu koruma şemsiyesini temin edemedi. Kaldı ki bu bölgeler üzerinden Suriye'deki Esed rejimini de hani Esed rejimine meydan okuyan güya ve onları hani buralardan attığını, atacağını söyleyen örgüt bugün itibariyle, dünden böyle görüşmeler bir süredir basın yayına yansıyordu. Bugün itibariyle bu artık hani Suriye rejiminin de, evet, Suriye rejiminin de açıklamalarıyla kamuoyuna yansıdı. PKK-PYD Suriye rejiminden yardım istedi ve Afrin'i onlara teslim etmek, silahlı kuvvetlerine teslim etmek, siyasi görüşmeleri de sonra yapmak adı altında bir noktaya gelmiş durumda. Böylece hani rejime de meydan okuyan tavırlarından rejime sığınarak Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan bulamadığı desteği rejimin şemsiyesi altında aramak gayretine girmiş durumdalar. Fakat bu çok gerçekçi görünmüyor İpek Hanım. Çünkü bugün hem Dışişleri Bakanımız açıkladı hem de harekatın baştan ortaya konulmuş bir takım hani askeri ve siyasi hedefleri var. Bu siyasi hedefler çerçevesinde harekatın durmasını bekleyemeyiz. Rejim sembolik bir takım herhalde birlikler veya kendisine bağlı milis güçleri göndererek kendilerince Türkiye'yi oyalamak veya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işte baskısını şehir üzerinde, Afrin üzerinde hayata geçirmesini engellemek istiyor. İpek Hanım, şimdi şurada altını çizelim. Bütün propagandaları burada da çökmüş oluyor. Çünkü onlar silahlı kuvvetlerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Özgür Suriye Ordusu'nun ilerleyemediğini, efendim Afrin'e giremeyeceğini söylüyorlardı şehir merkezine. Şimdi bu hani propaganda artık imkanı kalmadığı için, çünkü silahlı kuvvetler hızla ilerliyor ve şehir merkezine doğru gidiyor. Harekat planları ona göre yapılmış durumda. Şimdi bu şehir merkezinde Esed rejiminin şemsiyesi altında kendine bir koruma bulmak istiyor. Tabii bu
destek bulur mu sizce?
Yani bu herhangi bir şekilde bence ciddi alınabilir bir şey değil. Çünkü hani Esed rejiminin bu manada bir gücü yok. Hı hı. Ve hele hani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşısına çıkabilecek bir gücü yok. Bu Esed rejimine de zarar verecek bir şey. Bu tabii önemli olan husus burada şu. PKK, PYD o kantonlar ve kantonlar üzerinden işte federal bir bölge, hatta bağımsız bir devlet kurma iddiasını büyük bir ölçüde yitirmiş durumda. Rejiminle ittifak, rejimle işbirliği yollarını arıyor. Güvendiği dağlara kar yağmış durumda.
Köşeye sıkıştı
Afrin'de ve sadece yalnız şunu da
Afrin'de
söylemek
de değil,
lazım.
Değil mi?
Tabii sadece Afrin'de değil, çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız harekat başlangıcında meselenin sadece Afrin'den ibaret olmadığını, Münbiç'le beraber aynı zamanda Doğu Suriye'de, yani Fırat'ın doğusunda kalan kesimde de böyle bir kanton yapılaşmasına izin vermeyeceklerini, böyle bir terör örgütü hakimiyetine izin vermeyeceklerini çok net, açık bir şekilde ifade etti. Bütün bu görüşmeler, diplomatik faaliyetler bunu engelleyebilmiş değil. Türkiye'nin hedeflerinde hala aynı netlik var. Sayın Cumhurbaşkanı dün de bu netliği yeniden ifade etti. Üstüne Sayın Başbakan da bunu tamamlar bir şekilde. Kuzey Irak'ta Kandil başta olmak üzere yeni harekatların, hava ve kara harekatları dahil olmak üzere, dolayısıyla örgütün Kuzey Irak'taki güvenli üst bölgesi olarak kullanmaya çalıştığı yerlere operasyonların planlandığını açık bir şekilde ifade etti. Bütün bunlar o terör örgütünün ciddi anlamda yaptığı yatırımların boşa çıkmaya başladığını gösteriyor. Türkiye'de bu demokratik özellik adı altında işte meskun mahallelerde şehir çatışmaları, işte çukurlar açmak suretiyle
Hendek
yapmaya çalıştıkları
dendi.
Evet. Nasıl Türkiye'de bu örgütün altyapısını büyük ölçüde tahrip etti, yıktıysa, şimdi aynı şey uzun zamandır yatırım yaptıkları ve arkasında işte Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bir takım devletlerin desteğiyle oluşturmaya çalıştıkları tahkimatlardan kendilerince bir takım harfler bularak uydurdukları yapılara kadar hepsinin çökmeye başladığını görüyoruz. Bu PKK-PYD çok kritik bir hata yaptı. Bu kritik hatanın özeti şudur: bu tür mücadelelerde kendilerini doğrudan cephe savaşına hazırlamak ve işte kendilerince düzenli bir ordunun karşısına çıkmak, eğer siz düzenli bir ordu kuramamışsanız ve onu yenemeyecekseniz, zaten gayri nizami harbin temel prensiplerine aykırıdır ve PYD, PKK önce Türkiye'de, bilharede Suriye'de bu büyük hatayı yaptı. Bu büyük hatayı yapan örgütlerin iflah olması çok zordur. Yani daha önceki tecrübeler bunu gösteriyor. Örgütün ciddi anlamda umudunun kırıldığı, kapasitesinin azaldığı bir döneme doğru gidiyoruz. Şimdi örgütün kendi kadroları içerisinde morali bozulduğu gibi, bu örgüt marifetiyle o alanda yaşayan ve hem Kürt, hem Türkmen, hem Süryani, Ezidi, hem de Arap unsur üzerinde bir hakimiyet kurmaya, tahkim kurmaya çalışıyor örgüt. Şimdi o bunları da zorla yapıyor. Yani kimse isteyerek o örgütün hakimiyetini kabul etmiş falan değil. Bu zorlama Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Özgür Suriye Ordusu'nun baskısıyla beraber dağılmak, böyle hiyerarşisini kaybetmek üzere. Bu bölgedeki halkların, farklı etnik kökenden, dinden gelen insanların da bu örgüte karşı seslerinin yükselmesi anlamına gelecek. Dolayısıyla bu örgütün zaten oradaki hakimiyeti sürdürülebilir değildi. Türk Silahlı Kuvvetleri bunu yaptığı bu harekatla, Afrin Zeytin Dalı harekatıyla hem bu örgütü, örgüt tabanına, hem bölge ahalisine, hem Suriye'deki bütün güçlere ve aynı zamanda küresel güçlere bunu göstermiş oldu. Şimdi azim ve kararlılıkla bu istikamette ilerlemek gerekiyor. Çünkü bu istikamette ilerledikçe bu örgütün bahsettiğimiz büyük hatalarından kaynaklanan problemi Türkiye bu terör örgütünü daha başlangıç aşamalarına döndürecek kadar büyük bir siyasi ve askeri zafere, güvenlik zaferine dönüştürebilir.
Sahada kazanılan başarı diplomaside de desteklendiğinde çok daha yerinde olacak diyoruz ve
diplomasi bahsi önemli İpek Hanım.
Evet, diplomasiyi de konuşalım.
Biraz üzerinde duralım çünkü bu bütün bu meselenin hani siz işaret ettiğiniz mesela girişte askeri kısmını bahsettik, siyasi hedeflerinden bahsettik. Bir de aynı zamanda dış politika ile ilgili bir çerçevesi var. Bu diplomasi marifetiyle yürütülüyor. Diplomasi işte Türkiye'nin hani hariciyesi, Dışişleri Bakanlığı temel kurumlarından birisi ve hani nitelikli bir personelle faaliyet yürütüyor. O diplomasimiz ve aynı zamanda meşru siyasi iktidarımız, Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve liderliğiyle çok önemli başarılar yakaladı. Bu Afrin Harekatı, Afrin Zeytin Dalı Harekatı marifetiyle bu başarı her şeyden evvel bu harekatın meşru bir şekilde yürütülmesi ve uluslararası alanda herhangi bir karşı çıkışın engellenmesi, karşı propagandanın kırılmış olması, karşı propaganda çok yoğun yapılsa bile bu Türkiye'yi hedeflerinden alıkoymadı ve aynı zamanda bu harekatta sağlanan başarılarla beraber Türkiye bunu sizin de ifade ettiğiniz masaya ve diplomatik alana taşımaya şimdiden başladı. Türkiye'nin biraz sonra konuşacağımız artan diplomatik hareketliliği de buna işaret ediyor.
Evet. Başbakan Binali Yıldırım'ın da Münih Güvenlik Zirvesi'ndeki açıklamaları, konuşmaları çok önemliydi. Bu kapsamda da yine haklılığımızı göstermiş oluyoruz dünyaya da bir yanda. Rex Tillerson'ın Türkiye'ye gelişini, yapılan açıklamaları nasıl değerlendirmek gerekiyor acaba? Yeni mekanizmalar oluşturulacak ve yakın işbirliği sağlanacak dendi her iki taraftan da. Ve ortak çalışma grupları da Mart ayında çalışmalarına başlayacak.
Şimdi bu hani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu olup bitende hem PKK-PYD meselesinde hem de 15 Temmuz darbe teşebbüsünü gerçekleştiren Fethullahçı terör örgütüyle ilişkilerinde müttefiklik veya sıradan herhangi bir ilişkiyle bağdaşmayacak büyük hatalar yapıldı. Dışişleri Bakanımız aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarında da imalarla bu var. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ne verilmiş son bir şans. Amerika Birleşik Devletleri muhtemelen bu son şansı Türkiye'yi oyalamak ve Türkiye'nin Afrin üzerinden Membiç'e belki de Doğu bölgelerine yürütülecek harekatını erteletmek, zaman kazanmak, bu arada başka şeyler yapmak istiyor. Yani gerçek anlamda ne ölçüde samimi olup olmadığını bilemiyoruz.
Bunu zaman gösterecek.
Bunu zaman gösterecek ama yapıp ettiklerine baktığımızda böyle bir şüphenin haklı olduğunu şimdiden ifade edebiliriz. Bu durumda hani Amerika Birleşik Devletleri ile kurulan mekanizmaların hayata geçmesi, işte zamana yayılması çok anlamlı değil. Türkiye sahada somut değişiklikler istiyor. Yani şu anda Afrin'de yürüttüğü harekatı devam ettireceği Membiç'te sahada ne olacağına bakmak istiyor. Doğu bölgesinde, Fırat'ın doğusunda yaşanacaklara bakmak istiyor. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin hani bir karar vermesi gerekiyor ama bu kararın hani ne olursa olsun Türkiye'nin ne yapmak istediğini bundan sonra anladığını tahmin edebiliriz en azından. Türkiye bu konuda kararlı. Ne yapmak istediğini biliyor. Neye izin vermeyeceğini biliyor. Bunu herhangi bir mesele olarak değil, kendi varlığına yönelik bir saldırı olarak görüyor. Ve bu saldırıda yer alan aktörlerin, onlar kim olursa olsun, Türkiye'nin yanında olamayacağını da biliyor. Yani şimdi bu diplomatik görüşmeler her ne ifade ederse etsin, aynı zamanda bu gerçeklerin altını çizmek lazım. Türkiye bu konuda kararlı bir zeminde ilerliyor. Amerika Birleşik Devletleri içerisinde Dışişleri Bakanı işte belki en makul konuşulabilir isimlerden birisi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin
Savunma Bakanı'nın açıklamalarını hatırlatacak olursak,
tabii,
değil mi?
Tabii Savunma Bakanı, Sayın Başkan veya Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığı ile beraber işte o yani Pentagon'dan, efendim CENTCOM'dan yapılan bir takım generallerin yaptığı açıklamalar, bazen eski büyükelçilerin falan yaptığı açıklamalar, bunların içinde makul açıklamalar da olmakla beraber genellikle birbiriyle telif edilemeyecek ve Amerika
örtüşmeyen açıklamalar geliyor.
Örtüşmeyen ve Amerika Birleşik Devletleri'nin hani bölgede çözümden ziyade bir tür kaos ve parçalanma istediğine ilişkin kanaatleri güçlendirecek açıklamalar. Bu bakımdan yani Türkiye kamuoyu burada hani fevkalade uyanık, şuurlu bir şekilde bakıyor. Kamuoyuyla beraber Türkiye siyaseti ve hani bürokrasi de bu konuda bir pozisyon almış durumda. Hani o yüzden böyle oyalama bir takım formüller vesaireler bir şey ifade etmeyecek. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Yani hem mekanizmayı bekleyeceğiz ama hem de operasyonu yürüteceğiz dedi. Yani Türkiye bu manada hani oyalanma ve zaman kaybetme yönündeki tuzaklara hani düşmeyecek. Kapılmayacağını, düşmeyeceğini şimdiden ilan
ara
etmiş durumda.
Ve son vermek söz tabii, konusu değil.
Ve en üst düzeyden yani Sayın Cumhurbaşkanı marifetiyle bu açıklama yapılmış durumda. Türkiye devlet olarak Cumhurbaşkanı'ndan daha alt düzeydeki isimlere kadar burada bu noktada Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde işte Afrin ve genel olarak Suriye ve daha genel çerçevede Irak ve Orta Doğu çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri ile münasebetlerinde bir müttefik olarak üzerine düşeni yapmış durumda. Ve bunun rahatlığı da içerisinde. Bundan sonraki fasıl Amerika Birleşik Devletleri'ne kalmış durumda. Ve Türkiye burada çaresiz de değil. Amerika Birleşik Devletleri olmasa da, Amerika Birleşik Devletleri yanında olmasa da sahada işte İran, Rusya ile müşterek bir takım anlaşmalarla İdlib'de yürütülen operasyon gibi operasyonlar yapabiliyor. Kaldı ki biraz önce ifade ettiğim gibi onlar olmasa dahi yalnız başına bunu yapabilecek bir kararlılıkta. Çünkü dediğim gibi bu onun için hayati derecede önemli. Yani herhangi bir ülke için de öyle olmuş olsa o hayati derecede önemli olan eşyanın tabiatı icabı yapması gerekenleri Türkiye yapıyor, yapmak durumunda. Kaldı ki Türkiye'yi avantajlı hale getiren şey de şu. Amerika Birleşik Devletleri yani Türkiye'nin karşısında bulunan PYD'yi destekleyen Amerika Birleşik Devletleri bölgede tecrit olmuş durumda. Yani İsrail dışında bölgede ve İsrail'le işbirliği yapan bir takım körfez ülkeleri ki onların da ağırlığı tartışmalı dışında bölgede tecrit olmuş durumda. Bu da Türkiye'ye hareket alanı açıyor ve üstelik Türkiye'nin hani bölgeye yakınlığı jeopolitik açıdan fevkalade önemli bir avantaj temin ediyor. Bölgeye yakınlığın yanı sıra aynı zamanda bölgesel aktörlerle işbirliği yapma kapasitesi, bunu Barzani referandumunda gördük. Katar krizinde yaşadık. Gördük ve Kudüs krizinde gördük. Türkiye hani bölgesel aktörlerle işbirliği yaptığı gibi bunu küresel ölçüye de taşıyabilecek bir hareket alanına da sahip, böyle bir potansiyeli var. Bunlar çerçevesinde Türkiye mücadelesini yürütüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler bu anlamda kayda değer ama dediğimiz gibi bütün hani bunları sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin söylediklerinden bağımsız olarak sahada görmek gerekecek. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin söylediklerine artık hani hem bölgede hem dünyada hem de Türkiye'de bir itimat kalmadı.
Hı hı. Somut adımlar atıldığı zaman çok daha anlamlı olacak.
Herkes somut adımları bekliyor. Güven artırıcı, hatta Dışişleri Bakanımızın iyi hani ifadesiyle aramızdaki güven bozuldu. Bize, size güvenmek için gerekçeler verin. Somut bir takım bir zemin meydana getirin. İşte Membiç gibi bir yerde yapıp ettikleriniz bize hani güven artırıcı bir mahiyette hareket olabilir veya güvenimizi sarsacak yeni bir şey yapmış olursunuz diyerek hani sahaya özellikle işaret ediyor Dışişleri Bakanımız da.
Evet. Aslında yurt dışındaki gelişmeler böyleydi. Biraz da Türkiye'de kamuoyunda yurt içinde gelişmeler nasıl acaba? Afrin Harekatı'na ilişkin gelişmeleri sizden dinlemek isteriz.
Şimdi Pek Hanım, Afrin Harekatı Türkiye'de daha önce 15 Temmuz'da, daha eski tarihlerde Kıbrıs Barış Harekatı döneminde yaşadığımız bir toplumsal kamuoyu desteğine sahip. Ve bu destek en muhalif kesimlerin içerisinde dahi var. Yani en muhalif görünen kesimlerin de en az %50'si bu harekatı, Türkiye'nin haklılığını destekliyor. Ve bu desteğin %90'ın üzerinde bir destek olduğunu yapılan kamuoyu araştırmalarında biliyoruz, görüyoruz. Bu destek devam ediyor. Arada siyasi bir takım tartışmalar falan,
çatlak sesler çıkıyor.
Çatlak sesler çıkıyor ya da anlamlandıramayacağımız sesler çıkıyor. Ama onlar o partilerin kendi içerisinde de hani tabanlarında da kabul edilebilir değil. Yani özellikle ana muhalefet partisini kastederek söylüyorum. Ana muhalefet partisi Türkiye ortalamasına yakın bir yüzdeyle tabanını kastediyorum. Bu harekatı destekliyor ama ana muhalefet partisinin içinde liderlikten bir takım sözcülere kadar hani biraz Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı açıklamalara benzer anlamakta zorlandığımız açıklamalar gerçekleşebiliyor. Sonra birbirlerini naksediyorlar. Efendim birbirlerini işte bazen farklı açıklamalarla hani öyle değil böyle anlamak lazım, yok o sözcüğe değil bu sözcüğe bakmak lazım gibi izah etmek durumunda kalıyorlar ama kendi tabanlarını da ikna etmeleri gerekiyor çünkü kendi tabanları da bu harekatın haklılığı noktasında Türkiye'nin kamuoyuyla ortak bir yerde duruyor. Bu önemli tabii, fevkalade önemli. Bu da zaten yani Türkiye'nin gücünü teşkil ediyor. Yurt dışından hani diplomatik faaliyetlerde de, askeri harekatta da, siyasi çerçevede de en önemli güç Türkiye'nin arkasındaki bu %90'lık güç. Hı hı. Yani bu çok önemli. Bunu İpek Hanım zaten parçalamak için, evet parçalamak için bu gezi olaylarından itibaren yapıp edilenlerin hepsini bir arada değerlendirmek lazım. Çünkü bu birlik, beraberlik, bütünlük olmasaydı bizim güneyimizde yaşanan hadiselerin bir benzerinin 15 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye taşınmak istendiği çok açık. Bugün baktığımızda net görüyoruz. Yani 15 Temmuz'dan sonra yaşanan uluslararası gelişmeler, özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler 15 Temmuz darbe teşebbüsünden bağımsız okunamaz. Yani eğer 15 Temmuz darbe teşebbüsü başarılı olmuş olsaydı, Türkiye Allah muhafaza bu darbe yönetimi tarafından hani denklemden çıkarılsaydı ya da bu darbe yönetimi yüzünden Türkiye bir iç çatışmaya muhatap olsaydı, bugün Irak'ta Barzani yönetiminin referandumu, Suriye'de PYD'nin kantonlarının bağımsızlığı, efendim Katar'ın boğulması, Kudüs meselesi gibi birçok konuda başka senaryolar devreye girecekti. Türkiye 15 Temmuz'da sadece demokratik yönetimini, kendi iç barışını değil ama aynı zamanda Suriye, Irak başta olmak üzere Orta Doğu'daki bizim hani akraba, kardeş halkların daha büyük acılar yaşamasını da engelleyecek bir istikrar zemini oluşturdu. Bu fevkalade önemli ve milletimiz de bu geçen zaman zarfında, yani milletimizin tabii çok eski tarihlere dayanan bir tecrübesi var. O bir hafıza olarak dilden dile, kültürden kültüre, işte dedelerden torunlara aktarılıyor, ninelerden torunlara aktarılıyor. Ama aynı zamanda şu 3-5 sene zarfında bütün bunları çok netli canlı olarak gördük. Hem Türkiye içinde hem Orta Doğu'da yaşananlar Türkiye'deki vatandaşları, seçmenleri özellikle şuurlandırdı. Ve herkes artık bu noktayı nazardan, bu perspektiften bakıyor ve herhangi bir hani bozgunculuğa, herhangi bir çatışmaya müsaade etmeyecek bir yerde duruyor. O yüzden de işte hata yapan siyasileri ya da bir takım gazeteci şu bu falan gibileri terbiye eden bir kamuoyu baskısı da halihazırda var. Bu kamuoyu baskısı bir yandan iç barışı tahkim ediyor, içerideki problemleri tahkim ediyor, çözümünü tahkim ediyor. Diğer yandan da Türkiye'yi yurt dışında güçlü hale getiriyor.
Güçlü ve tek sesli hale getiriyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür ederim.
Verdiğiniz bilgiler
sağ
için.
Olun,
sağ olun. Doktor Murat Yılmaz'dı. Bizlerle birlikteydi. Programı hazırlayan Doktor Murat Yılmaz ve Dilek Baytemur'du. Teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Dünden Yarına Türkiye programının bu haftalık da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Dünden Yarına Türkiye.